Ayrım 7, sayfa 54. Hayır, bu adam karanlığın içinde bir ışık resmen diye düşündüm ve masama oturdum reçete yazmak için. İçimde öyle bir memnuniyet hissi vardı ki sanki yabancı bir değirmenci değil de öz kardeşim hastaneye beni ziyarete gelmişti. Boş kağıtlardan birine şöyle yazdım. Çinini Mur 05 No 10 S. Nokta, değirmenci Hudoba. Gece yarısı, günde bir kere, toz halinde. Fiyakalı bir de imza attım. Bir başka kağıda da şunları yazdım. Pelageya Ivanovna, değirmenciyi ikinci odaya alın. Malaryası var. Yazdığım gibi günde bir kere nöbetten yani gece yarısından 4 saat önce toz kinin verin. İşte size bir istisna, kültürlü bir değirmenci. Suratını asmış esneyen Aksinya'dan cevap notunu aldığımda yatağa uzanmıştım bile. Sayın doktor, söyledikleriniz yerine getirildi. Pel Ivanovna. Uykuya daldım ve uyandım. Ne? Ne diyorsun Aksinya? Diye homurdandım. Aksinya örtünmek için üzerine koyu renkli, beyaz puanlı sade elbisesini giymiş ortada dikiliyordu. Çiçek bir mum ışığı, uykulu, endişeli yüzünü aydınlatıyordu. Az önce Maria geldi. Pelageya Ivanovna sizi çağırmamı emretmiş. Ne olmuş? İkinci odadaki değirmenci ölüyormuş. Ne? Ölüyor muymuş? Nasıl ölür? Çıplak ayaklarım ayakkabılarımı bulamayarak hemen soğuk demine değdi. Mavi alev parlayana dek bir sürü kibrit kırdım çakmaya çalışırken vura vura. Saat tam olarak 6'yı vuruyordu. Ne oluyor? Ne oluyor? Yoksa sıtma değil miymiş? Nesi var böyle? Nabzı çok iyi durumdaydı. 5 dakika geçmeden ters yüz çoraplarla, önü düğmelenmemiş ceketle, saç baş karışık halde, keçe cizmelerimle seke seke bahçeyi geçtim. Ortalık kapkaranlıktı. İkinci koğuşa girdim koşarak. Dağınık yatakta, buruş buruş çarşafın yanında beyaz hasta önlüğüyle oturuyordu değirmenci. Küçük bir gaz lambasının ışığı vuruyordu yüzüne. Kızıl sakalı karman çorman olmuştu. Gözleri ise kocaman ve siyah göründüler bana. Sarhoş gibi hafifçe sallanıyordu. Dehşetle bakıyor, güçlükle nefes alıyordu. Hasta bakıcı Maria ağzı açık bir halde kıpkırmızı kesilen yüzüne baktı değirmencinin. Pelageya Ivanovna önlüğünü yarı giymiş, saçları açık bir halde beni karşılamaya çıktı. Doktor, dedi çatallanan sesiyle. Yemin ederim benim bir suçum yok. Kim tahmin edebilirdi ki? Hem siz özellikle kültürlü yazmıştınız. Ne oldu? Pelageya Ivanovna ellerini kavuşturdu ve düşünsenize doktor, 10 doskinin hepsini bir kere de almış gece yarısı. Bulanık bir kış şafağı söküyordu. Demyan Lukic mide yıkama tulumbasını toparladı. Kafur kokusu vardı. Yerde içi pas rengi sıvıyla dolu bir kap duruyordu. Değirmenci bitkin, benze atmış, çenesine kadar beyaz çarşaf çekili bir halde yatıyordu. Adamın kızıl sakalları dimdik olmuştu. Eğilip nabzına baktım ve hayatı tehlikeye atlattığından emin oldum. Nasılsın diye sordum. Gözlerinde mısır karanlığı var sanki. Ah oh diye karşılık verdi zayıf sesiyle değirmenci. Benim de öyle diye cevapladım öfkeyle. Ha dedi değirmenci. Hala pek iyi duymuyordu. Bana tek bir şey açıkla ihtiyar. Neden yaptın bunu? Diye daha yüksek bir sesle kulağına bağırdım. Neşesiz ve isteksiz bir halde mırıldandı. Düşündüm de birer birer alıp da niye vaktinizi harcayayım? Bir kere de alayım da bitsin dedim. Aman ne güzel diye bağırdım. Alın size fıkra dedi sağlık memuru alayla. Hayır, mücadele edeceğim. Edeceğim. Bu zor geceden sonra tatlı bir düş içine aldı beni. Bir örtü gibi çöktü mısır karanlığı. Sanki örtünün altında ben. Elimde de kılıç mı desem, steteskop mu desem bir şey vardı. Yürüyordum. Savaşıyordum. Ücra bir yerdeydim. Tek başıma değildim ama. Ordum da yanımdaydı. Demyan Lukic, Anna Nikolaevna, Pelageya Ivanovna. Hepsi beyaz önlüklerini giymiş daima ileri, ileri gidiyorduk. Şu uyku ne güzel şey. Ters vaftiz. Dipnot. İlk kez 1925 yılında Medicinski Rabotnik yani tıp işçisi dergisinin 41. ve 42. sayılarında tefrika edilmiştir. N bölge hastanesinde günler hızla geçiyordu. Ben de yavaş yavaş yeni yaşamıma alışmaya başlamıştım. Köylerde eskisi gibi keten işliyorlardı. Yollar geçilmez durumdaydı.
Muayeneler sırasında 5'ten fazla hastam olmuyordu. Akşamlarım tamamen boştu. Ben de onları kütüphanede bir şeyler inceleyerek, cerrahi kitapları okuyarak, tek başıma oturup usul usul kaynayan semaverden çay içerek geçiriyordum. Gece gündüz yağmur yağıyordu. Durmak bilmeyen yağmur damlaları çatıma vuruyor, su çağlayan gibi pencereme çarpıyor, oluktan geçerek fıçıya doluyordu. Avlu vıcık vıcık çamurdu. Sisin ve puslu karanlığın arasından sağlık memurunun evinin pencerelerinin ve bahçe kapısındaki gaz lambasının ışığı hayal meyal görülüyordu. Yine böyle bir akşamda elimde bir topografik anatomi atlasıyla çalışma odamda oturuyordum. Etrafta yalnızca yemek odasının büfesinin ardından gelen fare tıkırtılarıyla ara sıra bozulan tam bir sessizlik vardı. Ağırlaşan göz kapaklarım iyice kapanıncaya kadar okumaya devam etmiştim. Sonunda esneyip atlası bir kenara bıraktım ve yatmaya karar verdim. Gerinerek yağmurun sesi ve tıkırtıları altında huzurlu bir uyku çekme düşüncesinin mutluluğuyla yatak odasına geçtim. Soyunup yattım. Başımı yastığa koyar koymaz uyku sersemliği içinde Toropovo köyünden 17 yaşındaki Anna Prohorova'nın yüzü belirdi gözümün önünde. Prohorova'nın dişinin çekilmesi gerekiyordu. Sonra sağlık memuru Demian Lukic'a geldi sessizce. Elinde ışıldayan bir dişçi kerpeteni vardı. Tımtıraklı konuşmaya düşkünlüğünden dolayı böyle yerine böylesi deyişi geldi aklıma. Güldüm ve uykuya daldım. Fakat yarım saat geçmeden biri beni dürtmüş gibi aniden kalkarak uyandım. Oturdum ve ürkmüş bir halde karanlığa bakarak kulak kesildim. Biri ısrarla güm güm dış kapıya vuruyordu. Hiç de hayra alamet gelmedi bana vuruşlar. Dairenin kapısı çalınıyordu. Ses kesildi. Kapının sürgüsü tıkırdadı. Aşçı kadının sesi duyuluyordu. Sonra kimin olduğunu bilmediğim bir ses cevap verdi. Biri merdivenleri gıcırdatarak yukarıya çıktı. Sessizce çalışma odama girdi ve ardından yatak odamın kapısını çaldı. Kim o? Benim, diye cevap verdi saygılı bir fısıltı. Benim Aksinya, hasta bakıcı. Ne oldu? Anna Nikolayevna gönderdi beni. Acilen hastaneye gitmeniz gerektiğini söyledi. Ne olmuş ki, diye sordum ve o sırada kalbimin yerinden oynadığını hissettim açıkça. Dulcevo'dan bir kadın getirdiler. Zor bir doğum geçiriyor. Hah işte başladı diye bir düşünce çaktı zihnimde. Ayaklarımı da bir türlü denk getiremiyordum ayakkabılarıma. Hay aksi kibritler de yanmıyor. Er ya da geç olacaktı bu. Hayatım boyunca karşına larenjit gastrit çıkacak değildi ya. Tamam git. Hemen geleceğimi söyle diye bağırdım ve yataktan kalktım. Kapının ardından Aksinya'nın ayak sesleri duyuldu. Dış kapının sürgüsü tıkırdadı yine. Uykum bir anda açıldı. Aceleyle ellerim titreyerek lambayı yaktım ve giyinmeye başladım. Saat 11:30. Zor doğum geçiren bir kadının nesi olacak? Ters doğumdur. Leğen kemiği dardır. Ya da belki de daha kötüsü. En iyi ihtimalle forceps kullanmam gerekecek. Doğruca şehre mi göndersem acaba? İmkanı yok. Hepsi kendisi çok iyi bir doktor. Söylenecek başka söz yok diyecek. Hem benim de böyle bir şey yapmaya hakkım yok. Evet, kendim yapmam gerekiyor artık. Bak, peki ama ne yapacağım? Şeytan bilir. Kendimi kaybedersen fena. Ebelerin gözü önünde tam bir rezalet olur. Her neyse hemen endişelenmenin anlamı yok. Önce bir bakmam gerek. Giyindim. Üzerime paltomu geçirdim ve içimden her şey yolunda gitsin diye umarak yağmur altında yerdeki iskelelerin üstüne pat pat basarak hastaneye koştum. Alacakaranlıkta çıkışın orada bir at arabası görünüyordu. At toynaklarını çürümüş tahtalara vuruyordu. Ne yaptınız? Buraya getirdiniz mi kadın diye sordum arabanın yakınlarında dolanıp duran birine. Evet efendim diye açıklı açıklı cevap verdi bir kadın sesi. Hastanede gecenin körü olmasına rağmen hareketlilik ve koşuşturma vardı. Muayenehanede gaz lambası titrek titrek yanıyordu. Doğumhaneye giden koridordan elinde bir leğenle Aksinya geçti. Kapının arkasından hafif bir inleme duyuldu birden ve kesildi. Kapıyı açtım ve doğumhaneye girdim. Beyaz boyalı küçük oda tavandan sarkıtılan bir lambayla iyice aydınlatılmıştı. Ameliyat masasının yanındaki yatakta çenesine kadar örtülmüş genç bir kadın yatıyordu. Yüzü acıyla kıvranmaktan buruşmuş, ıslak saç telleri alnına yapışmıştı. Anna Nikolayevna elinde termometre, ölçekli kabın içine bir solüsyon hazırlıyor, diğer ebe Pelageya Ivanovna da dolaptan temiz çarşaf çıkartıyordu. Sağlık memuru Napolyon pozuyla duvara yaslanmış duruyordu. Beni görünce herkes silkindi. Hamile kadın gözlerini açtı, kollarını yana attı ve tekrar acıyla inlemeye başladı. Evet, neler oluyor burada diye sordum kendi ses tonuma hayret ederek. O kadar sakin ve kendinden emindi ki. Ters doğum diye hemen cevap verdi Anna Nikolayevna hazırladığı solüsyona iyot eklemeye devam ederken. Tamam dedim uzata uzata kaşlarımı çatarak. Bir bakalım. Aksinya, doktorun ellerini yıka diye bağırdı Anna Nikolayevna oracıkta. Yüzünde resmi ve ciddi bir ifade vardı. Akan suda el fırçasından dolayı kızaran ellerimdeki köpüğü yıkarken Anna Nikolayevna kadını getireli çok olup olmadığını, nereden geldiği gibi önemsiz sorular soruyordum. Pelageya Ivanovna elinin tekiyle kadının üzerindeki battaniyeyi kaldırdı. Bense yatağın kenarına oturup hafifçe dokunarak kadının şişkin karnını yokladım. Kadın inledi, gerindi ve parmaklarını sıkıca geçirdiği çarşafı büzdü. Sakin ol, sakin ol, dayan dedim kadının gerilmiş sıcak ve kuru derisinin üzerinde ellerimi dikkatlice gezdirirken. Aslına bakarsanız tecrübeli ebe Anna Nikolayevna bana neler olup bittiğini önceden söylediğinden bu yoklama pek de gerekli değildi. Kadını ne kadar muayene edersem edeyim Anna Nikolayevna'nın çoktan bildiğinin ötesinde bir şey çıkaramayacaktım. Teşhisi tabii ki doğruydu. Bebek ters duruyordu. Tam yerinde bir teşhisti. Peki şimdi ne yapacaktım? Asık suratla kadının karnını orasından burasından elle muayene etmeye devam ediyor ve göz ucuyla ebelerin yüzlerine bakıyordum.
İkisi de dikkat kesilmiş, ciddi yüzlerle beni izliyorlardı. Ve gözlerinde yaptıklarımı onaylayan bakışlar vardı. Hareketlerim gerçekten kendinden emin ve doğru gözükse de gerginliğimi de elimden geldiğince derine saklamaya çalışıyor ve hiçbir şekilde ortaya çıkmasın diye çabalıyordum. Pekala deyip soluklandıktan sonra yataktan kalktım. Çünkü dışarıdan muayeneyle görülecek hiçbir şey yoktu artık. Bir de içeriden bakalım. Anna Nikolaevna'nın gözlerinde onaylayan bir ifade belirdiğinden. Aksinya, su yine akmaya başladı. Döderleyin şimdi okuyabilseydim keşke diye düşünüyordum sıkıntılı bir halde ellerimi sabunlarken. Maalesef bu imkansız. Hem artık Döderleyin'in bana ne yardım dokunacak? Elimdeki bolca köpüğü durulayıp parmaklarıma iot sürdüm. Pelageya Ivanovna'nın ellerinin altında çarşafın ışırtısı duyuluyordu. Bense hamile kadına doğru eğilip dikkatli ve çekingen bir şekilde iç muayeneye başladım. Gayri ihtiyari doğum hastanesindeki bir ameliyat görüntüsü geldi aklıma. Mat küravizeler içinde pırıl pırıl yanan elektrik lambaları, parlak kara döşeli zemin, her yerde ışıl ışıl musluklar ve aletler. Kar beyaz önlüklü asistan doğum yapmak üzere olan kadını ustalıkla idare ediyor. Onun etrafında da 3 yardımcı stajyer, pratisyen doktorlar, uygulamalı öğrenim gören bir öğrenci topluluğu. Hoş, aydınlık ve güvenli. Buradaysa yalnız ben ve karşımda sorumlu olduğum, acı çeken bir kadın var. Ama ona nasıl yardım edeceğimi bilmiyorum. Çünkü hayatımda doğum vakasını hepi topu 2 kere klinikte görmüştüm. Onlar da gayet normal doğumlardı. Şimdi muayene ediyorum ama bu ne benim işimi ne de kadının işini kolaylaştırıyor. Tam olarak hiçbir şey anlamıyor ve içeride neler olup bittiğini kavrayamıyorum. Artık bir karar verme vakti gelmişti. Ters doğum. Bir ters doğum vakası varsa demek ki şöyle yapacağız. Şöyle. Ayaklarından tersine çevirmek gerek bebeği dedi Anna Nikolaevna. Dayanamayıp kendi kendine söylermiş gibi. Yaşlı tecrübeli bir doktor olsa dönüp işini burnuna sokma diye ters ters bakardı ona. Ama ben alıngan bir adam değildim. Evet diye anlamlı onayladım söylediğini. Ters çevirmek gerek. Derken Döderlein kitabının sayfaları gözümün önünde beliriverdi. İnternal versiyon, kombine versiyon, eksternal versiyon, sayfalar, sayfalar, resimli sayfalar, leğen kemiği, ters dönmüş, sıkışmış koca kafalı bebekler. Sallanan minik bir kol, üzerinde kordon. Aslında çok olmadı okuyalı. Üstelik her kelimeyi özümseyerek tüm parçaların bütünle ilişkisini, tüm yöntemleri zihnimde canlandırarak satırların altlarını da çiziyordum. Okurken bütün okuduklarım aklıma kazınıyor gibi geliyordu. Şimdi ise onca okuduğumdan yalnızca tek bir cümle geliyor aklıma. Ters doğum kesinlikle sakıncalı bir durumdur. Doğruya doğru. Kadının kendisi için kesinlikle sakıncalı bir durum olduğu gibi henüz 6 ay önce üniversiteyi bitirmiş doktor için de öyle. Pekala halledelim şunu dedim doğrularak. Anna Nikolaevna'nın yüzü canlandı. Demyan Lukic diyerek sağlık memuruna yöneldi. Kloroformu hazırlayın. Çok iyi söyledi. Ben de operasyonun narkoz verilerek yapılıp yapılamayacağı konusunda tereddüteydim. Tabii ya, narkoz verilecek. Başka nasıl olacaktı? Fakat yine Döderlein'e bakmam gerekti. Ellerimi yıkayıp, tamam, iyi o zaman. Siz kadın narkozu hazırlayın, ben şimdi evden sigara alıp geliyorum dedim. Peki doktor, siz gelene kadar daha çok zamanımız var diye cevap verdi Anna Nikolaevna. Ellerimi kuruladım, hasta bakıcı paltomu omuzlarıma attı. Ben de kollarımı geçirmeden öylece koşa koşa eve gittim. Eve gelince lambayı yaktım, şapkamı çıkartmayı unutup doğruca kitaplığa yöneldim. Evet, burada Döderlein'in kitabı Cerrahi Doğum. Kitabın parlak sayfalarını aceleyle hışırdatarak çevirmeye başladım. Versiyon anneyi her zaman tehlikeye sokan bir operasyondur. Sırtımdan aşağı omurgan boyunca soğuk bir ter aktı. En büyük tehlike rahmin kendiliğinden yırtılma olasılığından kaynaklıdır. Kendiliğinden yırtılma. Rahme elle müdahale gerektiren durumlarda doktor bebeğin ayaklarına ulaşmakta, rahimde yeterli açıklık olmaması veya rahim duvarlarının kasılması gibi engellerle karşılaşacaktır. Böyle bir durumda doktor bebeği ters çevirme işleminden sonraki adımından kaçınmalıdır. Tamam, bir mucize eseri şu engelle karşılaşıp sonraki adımdan kaçınacak olursam, Dulcevo'dan gelen narkozlu kadına ne yapacağım? Sorarım size. Devamı. Kesinlikle ayaklara fetüsün arkasından ulaşmaya çalışılmamalı. Bilgilerimize bunu da ekleyelim. Bacaklarından tutma girişimi de işlem sırasında fetüsün kolaylıkla ekseni etrafında dönmesine neden olacağından doğru karşılanmamaktadır. Bu dönüş fetüsü hazin bir sonuca götürecek ağır bir darbe almasına neden olabilmektedir. Hazin bir sonuç. Biraz üstü kapalı ama ne kadar da etkileyici bir tabir. Ya Dulcevo'lu kadının kocası dul kalırsa? Anımdaki teri sildim. Gücümü topladım ve bütün kötü olasılıkları bir kenara bırakıp konunun önemli kısmını aklımda tutmaya çalıştım. Önemli olan elimi nasıl ve nereye sokacağımdı. Fakat kitabın kalın harfli satırlarını hızlı hızlı okurken başka kötü şeylerle karşılaşıyordum. Sürekli gözüme çarpıyorlardı. Rahim yırtılmasından doğacak büyük tehlike nedeniyle
İnternal ve kombine çevirme yöntemleri annenin maruz kalabileceği en tehlikeli operasyonlar olarak görülmektedir. Ve kapanış olarak da geçen her saat tehlike daha da artmaktadır. Bu kadarı yeter. Okuduklarım meyvesini vermişti. Kafam iyice karışmıştı. Bir anda hiçbir şey anlamadığımı fark ettim. En önemlisi de hangi yöntemi uygulayacağımı. Kombine mi, bipolar mı, internal mi, eksternal mi? Döderle'nin kitabını bırakıp kendimi kanepeye attım. Ardı arkası kesilmeyen düşüncelerimi bir düzene sokmaya çalıştım. Sonra saate baktım. Lanet olsun. 12 dakikadır evdeymişim. Oradaysa beni bekliyorlar. Geçen her saat. Saatler dakikalardan oluşur. Böyle anlardaysa dakikalar kudurmuşçasına hızla akıp geçer. Döderle'ni fırlatıp doğru hastaneye koştum. Her şey hazırdı. Sağlık memuru ameliyat sehpasının yanında durmuş anestezi maskesini ve kloroform şişesini hazırlıyordu. Kadınsa çoktandır ameliyat masasındaydı. Aralıksız inleyişleri hastanenin her yerinde yankılanıyordu. Dayan, dayan diye tatlı tatlı mırıldandı Pelageya Ivanovna kadının üzerine eğilerek. Doktor şimdi sana yardım edecek. Ah hayır, gücüm kalmadı, takatim yok, dayanamayacağım. Bir şey olmaz, merak etme, dayan lütfen diye mırıldandı eve tekrar. Şimdi sana narkoz vereceğiz, hiçbir şey hissetmeyeceksin. Musluklardan şarıl şarıl su akıyordu. Biz de Anna Nikolaevna ile birlikte dirseklerimize kadar çıplak kollarımızı temizliyor, yıkıyorduk. Anna Nikolaevna iniltiler ve çığlıklar arasında benden önceki tecrübeli cerrahın çevirme işlemi nasıl yaptığını anlatıyordu bana. Hiçbir kelimesini kaçırmamaya çalışarak şevkle dinliyordum onu. Bu 10 dakika ebelik hakkında pek iyi not aldığım sınavlar için öğrendiğimden daha fazlasını öğretmişti bana. Bölük pörçük sözcükler, yarım yamalak cümleler ve üzerinden öylece geçilen laflardan kitaplarda bulunamayacak gerekli bilgileri öğrendim. Ve o an gazlı bezle ellerimi silip ideal paklık ve temizliğe ulaştırdığımda bir kararlılık aldı beni ve kafamda kesinlikle belirgin ve sağlam bir plan oluştu. Kombine mi, bipolar mı? Artık bunları düşünmeme gerek kalmamıştı. Bilimsel sözcüklerin artık hiçbir anlamı yoktu. Önemli olan tek bir şey var. Bir elimi içeri sokmam, diğer elimle de dışarıdan bebeği çevirmek için destek vermem gerekli. Bunu da kitaplara göre değil, bir doktorun olmazsa olmazı sağduyuyla yapmalıyım. Ama bebeğin bir ayağını tutup dikkatle ve ısrarla çekmek gerek. Sakin ve dikkatli olmam gerektiği kadar son derece kararlı ve tereddütsüz de olmalıyım. Haydi diye sağlık memuruna seslendim ve parmaklarımı iyi otlamaya başladım. Pelageya Ivanovna çarçabuk kadının ellerini tutup kavuştururken sağlık memuru acıdan bitkin yüzünü maskeyle kapattı. Koyu sarı renkli şişenin içinden yavaş yavaş damlıyordu kloroform. Tatlı ve mide bulandırıcı kokusu odayı dolduruyordu. Sağlık memuru ve ebeveynlerin yüzleri ilham gelmiş gibi ciddi bir hal aldı. Ah diye birden bir çığlık kopardı kadın. Birkaç saniye maskeyi çıkarmaya çalışarak kasılarak debelendi. Tutun! Pelageya Ivanovna kadını kollarından kavradı ve göğsünün üzerine getirip bastırdı. Kadın birkaç kez daha çığlık attı yüzünü maskeden kaçırarak. Sonra yavaş yavaş dindi bağırtıları. Başı göğsüne düştü sessizce. Ardından birkaç kez daha bağırdı yüzünü yine maskeden öte yana çevirerek. Ama gittikçe dinginleşti. Gittikçe daha da dindi sesi. Daha da. Sonra usulca mırıldandı. Ah bırakın beni. Bırakın. Sonra daha da zayıfladı sesi ve beyaz odaya sessizlik çöktü. Saydam damlalar beyaz gazlı bezin üzerine düşüyordu. Pelageya Ivanovna. Nabız nasıl? İyi. Pelageya Ivanovna kadının kolunu kaldırdı ve aşağı bıraktı. Kol kamçı gibi cansız bir halde çarşafın üzerine düştü. Sağlık memuru maskeyi kaldırıp kadının göz bebeklerini kontrol etti. Tamam, uyuyor, dedi. Kan gölü. Kollarım dirseklerime kadar kan içinde. Çarşafların üzerinde kan lekeleri var. Kırmızı kan pıhtıları ve gazlı bez parçaları. Pelageya Ivanovna ise bebeğin poposunu hafifçe vuruyor, onu sallıyor. Aksinya kovaları tıngırdatıyor, leğenlere su dolduruyor. Bebeği alıp bir soğuk bir sıcak suya sokuyorlar. Sesi çıkmıyor. Başı cansız, ince bir iple bağlı gibi. Bir o yana bir bu yana sallanıyor. Ama birden bir viyaklama mı desem, soluk alıp verme sesi mi desem bir ses duyuldu. Arkasından da boğuk bir ilk ağlayış. Yaşıyor, yaşıyor diye geveledi Pelageya Ivanovna. O sırada bebeği yastığın üzerine yatırıyor. Anne de yaşıyor. Neyse ki kötü bir şey olmadı. İşte nabzını bizzat ölçüyorum. Evet, nabzı düzenli ve belirgin. Sağlık memuru kadın omuzlarından yavaş yavaş sarsarken ''Hanım, hanım uyan!'' diyor. Sağlık memuruyla Aksinya kanlı çarşafları bir kenara topluyorlar ve annenin üzerine aceleyle temiz çarşaflar örttükten sonra kadını hasta odasına götürüyorlar. Kundaklanan bebek de yastığın üzerine gidiyor. Buruşuk kahverengi minik bir yüz. Kundağın beyaz ucundan etrafa bakınırken tiz, keskin ağlamalarını sürdürüyor. Lavaboların musluklarından şarıl şarıl su akıyor. Anna Nikolaevna vakit kaybetmeden kendine bir sigara sarıyor. Dumanı sık nefeslerle içine çekiyor, öksürüyor. Doktor, kesinlikle çok iyi bir iş çıkardınız. Kendinizden öyle emindiniz ki. Hışımla ellerimi fırçalarken göz ucuyla ona bakıyorum, alay mı ediyor diye. Fakat yüzünde samimi bir mutluluk ve gururdan başkası yoktu. İçim sevinçle doldu. Etraftaki kanlı beyaz karmaşıklığa, leğendeki kırmızı suya bakıyor ve kendimi zafer kazanmış hissediyorum. Ama içimde, derinde bir yerde yine bir kurt var. Bakalım sonra ne olacak diyorum. Ana Nikolayevna şaşkın bakışlarını bana dikiyor. Ne olabilir ki? Her şey yolunda. Ağzımda belli belirsiz bir cevap geveliyorum. Doğrusunu söylemek gerekirse içimden kadına bir bakın hala bütün halinde mi? Ameliyat sırasında bir zarar vermiş miyim diye geçiyordu. Bu düşünce içimi yiyip bitiriyordu. Fakat doğum yaptırma hususunda bildiklerim o kadar netlikten uzak, o kadar teorik ve bölük pörçüktü ki ya bir yırtık varsa nasıl belli olur ki? Belki şimdi anlaşılır, belki de daha sonra. Neyse en iyisi bu konuda hiç konuşmamak. Enfeksiyon dahil her şey olabilir diye kitabın birinden aklıma gelen ilk cümleyi tekrarlıyorum. Ah olur mu hiç diye sigarasından bir nefes çekiyorum Ana Nikolayevna. Tanrı esirgesin, kötü bir şey olmayacak. Hem neden olsun ki, her şey steril, tertemiz. Kendime geldiğimde saat 2'ye geliyordu. Odamdaki masanın üzerinde bulunan lambanın ışığı altında çevirmenin tehlikeleri başlıklı bir sayfası açıktı Döderle'nin. Bir saattir kitabın sayfalarını çevirirken soğuyan çayımı içiyordum ve o sırada ilginç bir şey oldu. Daha önce karanlıkta kalan belirsiz ne varsa artık aydınlatılmış gibi büsbütün anlaşılır hale geldi. Şimdi lambanın ışığında gecenin o saatinde bu ücra yerde gerçek bilginin ne demek olduğunu anlıyordum. Köyde büyük tecrübeler kazanılabilir diye düşünüyordum uykuya dalarken. Fakat okumak, okumak ve daha çok okumak gerek. Ayrım 7 sonu sayfa 68.